Merhabalar sevgili dinleyenler. Umarım görüşemediğimiz bu süre içinde sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Şimdi sizlerden ricam, bu değerli sohbet için rahatlayın ve kulaklarınızı bize verin, dikkatle bizleri dinleyin. Bugün dünyanın uzun zamandır gündeminde olan bir konuyu biz de gündemimize almak istedik. Çok değerli bir konuğum var. Onunla beraber bugün sürdürülebilirlik konuşacağız. Ve sürdürülebilirliğin özellikle de mutfak ve yiyecek içecek hayatı içerisinde nasıl değerlendirilmesi gerektiğini ve ufacık mutfaklarımızdan başlayıp endüstriyel mutfaklara kadar bununla ilgili alabileceğimiz önlemleri, yaşamamız gereken kültür üzerine bir sohbet yapacağız. Yanı sıra podcast başlığımızda da geçen aslında hijyen ve gıda güvenliğiyle de ilişkilendirmeye çalışacağız. Sürdürülebilirlik içerisinde gıda güvenliği hijyenin yerinde sohbetini yapıyor olacağız. Bu nedenle de bugün biraz önce de bahsettiğim üzere çok değerli bir konuğum var. Bugünkü konuğum Diverse Kimya AŞ İş Geliştirme ve Satış Direktörü, aynı zamanda yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda kimya mühendisi Fatih Pullu. Fatih Bey, öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Biz sizin aslında bu sohbeti uzun zamandır yapmak istiyorduk. Süreksinde bir takvim belirlemeye çalışıyorduk ama bir türlü o takvimi yaratamamıştık. Siz de çok yoğunsunuz çünkü. Bugün o takvimi oluşturabildik. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum davetimize icabet ettiğiniz için.
Estağfurullah. Ben de bu güzel organizasyon için hem sizlere hem de MSA ailesine çok teşekkür ediyorum.
Ben sizin normalde Diverse içerisinde sürdürülebilirlikle ilgili yaptığınız projeleri de bildiğim için bugün bizi dinleyen öğrenci arkadaşlarımız, eğitim alan arkadaşlarımız, özellikle sektörde çalışan arkadaşlarımız için çok faydalı ve değerli bir sohbet çıkacağını umuyorum ve bekliyorum. O yüzden de bütün arkadaşlarımın bu podcast, özellikle bu konuyu bizlerle dinliyor ve bu vakti bizlerle geçiriyor olmasını beklediğimi de özellikle belirtmek istedim. Öncelikle biraz sizi tanıyalım Fatih Bey.
Tabii ki Özlem Hanım. Ben 1998 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliğinden mezun oldum. Mezuniyetimin ardından işte tabii o dönemlerde kimya mühendisliği popüler bir meslek olmakla beraber iş alanları şu andaki bugünümüzde olduğu kadar geniş değildi. Bir arayış içerisinde bulundum. Daha sonra da Türkiye'de uluslararası bir şirketin endüstriyel kimyasal satışı organizasyonun içerisinde satış temsilcisi olarak işe başladım. Bu 98-2000 yılları arasındaydı. 2000 yılında bir kariyer değişikliği yapmak istedim ve yine bir Amerikan şirketinin endüstriyel deterjan organizasyonu içerisinde tekrar satış temsilcisi görevini alarak oradaki kariyer yolculuğuma devam ettim. Bu süreç yaklaşık 2 yıl kadar sürdü. 2 yıl sonra şu anda halihazırda içinde bulunduğum, uzun yıllardan beri içinde bulunduğum organizasyona dahil oldum. Dünyada bir şirket evliliği gerçekleşti. Diverse ile Johnson Wax arasında ve Türkiye'deki Johnson Wax organizasyonun tamamı Diverse'in organizasyonuna entegre oldu.
Hı hı.
Tabii iki tane geçmiş, büyük önemli geçmiş, iki tane köklü şirket tecrübelerinin ortak olduğu bir organizasyon. O dönemde bizler gibi daha yeni tecrübe etmiş, satış hayatını yeni öğrenmiş, iş hayatına yeni atılmış insanlar için de son derece değerli ve önemli bir organizasyondu. Yaklaşık bu yıl itibariyle 22. yılım Diverse'de.
Oldukça uzun bir hikayeniz
evet,
var.
Evet, uzun bir evet. Diverse hikayesi öyle oldu. Tabii ki bu organizasyon içerisinde yaklaşık 10 yıla yakın bir zaman satış departmanında çalıştım. Ardından yaklaşık bir 4-5 yıl kadar pazarlama departmanında çalıştım. Her çalıştığım alanda farklı görevler ve farklı sorumluluklar aldım. Bunlar da tabii ki kişisel gelişim anlamında ya da konulara genel bakış açımız anlamında bizleri çok geliştirdi. Şirketimizin uluslararası bir şirket olması, farklı bakış açılarının bizlere entegrasyonu tabii ki bizim geliştirmemizi çok ciddi anlamda hızlandırdı. Bu dönemin ardından bir iş geliştirme departmanı şirketimizin bünyesinde oluşturuldu. O departmanda görev almaya başladım. O departmanda belli bir süre sonra işte müdür yardımcısı, müdürlük ve yaklaşık geçen sene itibariyle de daha doğrusu iş geliştirme direktörlüğü departmanında sorumluyum. Sorumluluğum altında şu an için consulting departmanımız. Bu departmanda sizin de büyük katkılarınızın olduğu bu departmanda kalabalık bir ekibiyle birlikte çalışıyoruz. Onun haricinde Türkiye'deki tüm endüstriyel su şartlandırma, havuz kimyasalları ve endüstriyel su şartlandırma kimyasalları ile ilgili bir satış organizasyonumuz var. Onunla ilgili bir sorumluluğum var. Güney Marmara ve Kuzey Marmara bölgesinde satış organizasyonlarımız var. Buradaki arkadaşlarımız, onların satış hedefleri ve bu arkadaşlarımızın tüm ekibin gelişimiyle ilgili bir takım sorumluluklarım var. Kabaca 60 kişilik bir ekip aslında yönetiyoruz bu organizasyon içerisinde. Belirttiğiniz gibi tabii sürdürülebilirlik çok çok değerli ve çok önemli bir kavram. Dünyanın gelecekle ilgili ihtiyacı olan en önemli kavramlardan bir tanesi. Sadece kendi ülkemizle ilgili bir kavram değil. Tüm global olarak dünyanın son derece önem verdiği ve değerlendirdiği bir kavram. Onun için evet teşekkür ediyorum sizlere de bu kadar değerli bir konuyu gündeme alıyor olmak. Evet, çok değerli olacaktır dinleyenlerimiz için.
Rica ederiz. Çünkü gerçekten dünyanın gittiği noktada artık bir takım alarmları çok uzunca zamandır almaya başladık. Bireysel farkındalıktan işte küçük işletmelerin farkındalığına, oradan da daha büyük yapıların farkındalığına giden aslında toplam bir süreç yönetilmesi gerekiyor. Bu noktada hem bizler birey olarak hem sizinki gibi büyük kurumsal firmalar firma yaklaşımı ve bu kültürü benimseyerek aslında çevreye ve bu sürdürülebilirlik sürecine katkı sağlamaya çalışıyorsunuz. Siz aslında bir kimyasal şirketinde çalışıyorsunuz.
Doğru.
Aslında temizlik kimyasalları ve hijyen ürünleri üreten, satan bir firmada çalışıyorsunuz. O yüzden aslında sürdürülebilirlik sizin yaptığınız işin içerisinde, çatısında çok daha değerli bir konu.
Kesinlikle.
O zaman sohbetimize başlarken öncelikle bizi dinleyen bütün arkadaşlarımızın konuya biraz daha yakını çekmek için bu sürdürülebilirlik kavramı nedir? Neleri kapsar? Çünkü biliyorsunuz biz sürdürülebilirlik deyince genelde yaygın olarak bildiğimiz şey çevreyle ilgili hassasiyetler, atık yönetimi gibi. Ama hani aslında özünde çok daha bütüncül bir yaklaşımdan bahsedilir sürdürülebilirlik kavramı tanımlamasında. Biraz bize sürdürülebilirliği daha iyi anlayacağımız kapsamda anlatabilirseniz en doğru bilgiyle sohbetimizi sürdürelim.
Tabii ki Ödül Hanım. Ya sürdürülebilirlik belirttiğiniz gibi ilk duyulduğunda sadece çevresel faktörlerin insanın aklına geldiği bir süreç. Fakat tabii ki problemimiz sadece çevresel faktörler değil. Sürdürülebilirlik kavramı aslında genel anlamıyla işte belirsiz bir süre boyunca bir durum veya bir sürecin sürdürülebilme kapasitesini gösteren kavramın temel olarak adı aslında. Kavramın içeriği aslında çok basit. Sürdürülebilirlik ancak doğanın sunduğu kaynakların kendiliğinden yenilebilmelerine olanak tanıyacak hızla bu kaynakların tüketilebiliyor olması. Bizim toplum olarak yani tüm dünya olarak bu kavramla ilgili bir problemimiz var. Biz sürdürülebilirlik kavramı içinde doğanın bize sunduğu kaynakların yenilenmesine için gerekli olan süreyi ona tanımıyoruz. Gelişen toplumlar beklentilerin artıyor olması ve bu konuyla ilgili hassasiyetlerin ancak dünya ikaz verdiğinde bir önlem alma gerekliliği gibi konular sebebiyle bu süreye çok dikkat etmiyoruz. Sosyal açıdan bir sürdürülebilirlik süreci var. Bugünkü insan neslinin ihtiyaçlarını aslında gelecek kuşakların ihtiyaçlarının karşılanma olanaklarını zedelemeden karşılayacak şekilde bir süreç yönetebiliyor olmak. Yani biz gelecek nesillerin hakkını yemeden kendi süreçlerimizi gerekli zamanı doğanın kendilerinin yenileyeceği gerekli zamanı vererek kullanabiliyor olmak. Tabii bu konu çok derin bu anlamda bir konu. Bu kaynakların doğru kullanılabilmesi ve yönetilebilmesi için de tabii ki dünya nüfusunun belli bir sayıda tutuluyor olması ya da bu sayıya yetecek şekilde bir politikayla davranılıyor olmasından tutun. Çok farklı konularda alınması gereken aksiyonlar var.
Yani aslında kelime anlamıyla gittiğimizde daimi ve sürekli olma yeteneğimiz aslında.
Aynen öyle.
Yani çünkü hayat, dünya bize bir takım kaynaklar veriyor. İşte gıda veriyor, su veriyor. İşte bir takım doğal kaynaklardan enerji elde ediyoruz. Bir enerji veriyor. Biz şu an günümüzü yaşarken bu kaynaklar hiç bitmeyecekmiş gibi kullandığımızda bizden sonraki nesillere, jenerasyonlara bu kaynakları bırakmayacağız. Çünkü biraz önce de bahsettiğiniz gibi dünyanın bir yenilenme süresi var. Bir şeyi tükettiğimizde onun yerinin dolması için bir süre var. Hem hunharca sadece bizimmiş gibi tüketmemek hem de o tüketim sekanslarını dünyanın kendini yenilebileceği zamanlara uydurarak aslında ilerleyebilmek.
Doğru.
Aslında burada temel kavram. O yüzden her türlü kaynağın bencilce bize aitmiş gibi yaşanmaması bizden sonra çocuklarımızın, onların çocuklarının dünya varlığını sürdürdüğü sürece hem kendi varlığını sürdürmesi ve onun sağlıklı varlığını sürdürmesiyle de aslında bizlerin, bizden sonra gelecek jenerasyonların, insanların, bu arada sadece insanların değil hayvanların, diğer tüm canlıların yaşam haklarına o kaynakların sirayet etmesini sağlayacak bir süreç aslında. Hani böyle çok teknik tanıma aslında gerek yok. Hepimizin anlayacağı şekilde
aynen
hayatın
öyle
sürdürülebilmesi için dünyanın bize verdiklerini
kaynakların, evet,
tüketmeden
kontrollü bir şekilde
aynen
tüketebiliyor
öyle
olmak ve gelecek nesillere yok etmeden bırakabiliyor
aktarabilmek.
Olmak.
Aslında sürdürülebilirlikle temel yaklaşım bu.
Ya bu konu aslında insanoğlu için ya da işte tüm dünyadaki insanlar için çok da yeni bir konu değil. Konunun temeli ve problemin başlangıcı çok da eski zamanlara dayanıyor.
80'li yıllar sanırım.
Aynen öyle. 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nun yaptığı bir çalışma var. Ortak Geleceğimiz adı verilen bir çalışma. Bu raporda da işte ortak gezegenimizle ilgili hızlı sanayileşme ve nüfus artışının gelecek olan hızlanma süreci bu zamanda öngörülerek ilerleyen zamanlarda nüfus artışından kaynaklı gıda azalması ve endüstrileşmenin de katkılarıyla dünyaya vereceğimiz toptan zararın aslında geldiği nokta öngörülmüş ve bu konuyla ilgili bir takım çalışmalar yapılmış. Evet. Yani aslında burada yapılan şey işte yaşam döngüsünde hiçbir aksama yaşamadan süreci devam ettirebiliyor olmak. Yıllarca süren bu devamlık sayesinde de yaraların aslında güvence altına alınabileceği bir çalışmanın başlatılıyor olması. Şu anda da aslında bu konuyla ilgili yapılan ciddi çalışmalar var. 2015 yılının Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak, eşitsizliği ve adaletsizliğe mücadele etmek için 2030 yılında tamamlanan bir yol haritası ortaya koydu. Biliyorsunuz bu konuyla ilgili birçok çalışmalarda yapıyoruz. Bunun içerisinde 17 adet sürdürülebilir kalkınma amacı var. Bu amaçlar dünya üzerinde ki tüm üretim süreçlerini ve proseslerin hepsini ilgilendiriyor. Bu süreçlerin içerisinde bu bahsi geçen 17 noktanın kontrol altına alınarak dünyanın çok daha yaşanılabilir, çok daha sürdürülebilir bir süreçte devam etmesini sağlayacak bir yapı kuruluyor.
Evet, aslında herkes için çok daha anlaşılabilir dönemleri şöyle anımsayabiliriz. Tabii ki 80 sonrası jenerasyon belki çok hakim olmayabilir ama büyüklerinden mutlaka duymuştur. Bir ozon deliği hikayemiz var. Aslında dünyanın bu konulara aymasının temelinde ozondaki delik aslında tetikleyici olmuş. Çünkü sanıyorum 84 yıllarıydı işte ozon tabakasının delinmesi. O zaman hatırlıyorum çok büyük infial yaratacak bir şeydi ve gerçekten çevreyle ilgili atık yönetimi vesaire bu konuda çok bakirdi. Kimse çok fazla şey bilmiyordu. Onun üzerine biz ne yapıyoruz aslında dünyayı tüketiyoruz kavramıyla birleşen işte sizin de biraz önce bahsettiğiniz ortak geleceğimiz yani ortak gelecekten kastettiğimiz şu anki jenerasyon ama bundan sonra gelecek bütün jenerasyonlar için ortak bir gelecek kurgulamak bunun da temeli işte sürdürülebilir bir dünya ve hayat aslında.
Çok haklısınız. O ozon konusu evet farkındalığı ciddi anlamda etkileyen önemli konulardan bir tanesiydi o dönemde. Özellikle sera gazı kullanımının sera gazı dediğimiz şey aslında dünyanın etrafında bir koruyucu tabaka oluşturan ve güneş ışınlarının yani kızılötesi dediğimiz güneş ışınlarının dünyaya etkilemesini engelleyen bir koruyucu kalkan. Fakat burada oluşabilecek bu kalkan üzerinde oluşabilecek sera gazının daha fazla kullanılmasından dolayı miktarın artıyor olması beraberinde bu korumanın yan bir etkisini de getiriyor ve dünya olması gerekenden daha fazla ısınıyor. Isınma da tabii ki iklim krizlerine ve küresel bir ısınmaya sebebiyet veriyor. Bununla beraber işte bu sürdürülebilirlik projeleri de aslında bu ve buna benzer geleceğimizi çok ciddi risk altına atan tüm süreçleri doğru yönetmemizi sağlayacak adımlar.
İlk büyük alarmdı aslında hepimiz için. Çok endişelenmiştik. O dönem hatırlıyorum deodorantlar işte ozon deliğini büyütüyor diyordu. İnsanlar deodorant almaya korkmaya başlamıştık. Ama onu da benimsedik. Deodorantlar da hayatımızdan çıkmadı.
Hayat biraz daha koruyucu gazlar kullanılmaya başlandı. Evet ozon deliği kapanmadı ama o günkü kadar riskli bir seviyede değil. Ama en azından bu bizim için ciddi bir risk olduğu bilgisini ve uyarısını bize verdi insanoğluna.
Evet. Peki sohbete başlarken sürdürülebilirlik kavramını söylerken şey demiştik. Hani sürdürülebilirlik aslında sadece çevreyle ilgili bir süreç yönetimi değil. Aslında içinde bir sürü şey var aslında. Çok kapsayıcı bir yaklaşım. Sürdürülebilirliğin başka boyutları da var çevre dışında. Biraz onlardan da bahsedebilir misiniz?
Tabii ki.
Hangi boyutları kapsıyor, neleri kapsıyor bu sürdürülebilirlik kavramı?
Doğru. Yani sürdürülebilirlik kavramı aslında 3 tane temel unsuru kaplıyor. Bunlardan bir tanesi demin de bahsettiğimiz gibi çevre koruması ile ilgili olan kısım. İkincisi ekonomik büyüme ve üçüncüsü de sosyal gelişim basamakları. Çevre sürdürülebilirliği denince aslında aklımıza en çok gelen ve en çok sürdürülebilirlik süreciyle ilgili kendimize yakın gördüğümüz kavram bu. Öncelikli olarak burada bilmemiz gereken şey çevre ve doğada yer alan kaynakların tükenebilir olduğunu gerçeği. Bu gerçeği hiçbir zaman unutmuyor olmak lazım. Çevremizdeki kaynaklara iyi bakarak ve daha sonra bu bakımı ve devamlılık haline getirerek pek çok fayda sağlıyor olmamız gerekli. Özellikle yenilenemeyen enerji kavramının artık...
Burada küçük bir ara vereceğim. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kavramları. Yani çünkü çok kavramlar kullanıyoruz bazı şeylerin sohbetini yaparken. Biraz daha içselleştirmek adına daha anlaşılır şekilde ifade etmek doğru olur diye düşünüyorum.
Tabii
nedir yenilenebilir enerji ya da kaynak?
Tabii ki. Yenilenebilir enerji kaynakları aslında doğanın bize verdiği hediyeler. Ben kişisel olarak böyle düşünüyorum. Bu enerji kaynakları tabiatta hali hazırda olan fakat bizim ihtiyacımız olan enerji kaynağı olarak tercih etmediğimiz yöntemler. Çok fazla sayıda yenilenebilir enerji kaynakları var. Bunların içerisinde tercih yapabiliyor olmak için tabii ki öncelikle yenilenebilir enerji kaynağına da rahat ulaşım ya da kaynağın enerjiye dönüştürülebilir altyapısının sanayi anlamında kurgulanmış olması gerekiyor. Şimdi biraz daha anlatırsam daha net anlaşılacak. Örneğin en çok kullanılabilen yenilenebilir enerji kaynaklarının bir tanesi güneş ışığı. Tabii ki. Şu anda güneş panelleri dünyada yaklaşık bunlar 15 sene önce çok daha az sayıda ve çok daha yüksek maliyetlerle üretilirken şu anda çok daha yüksek düşük maliyetlerle üretilebilir ve çok büyük alanlarda yani dünyanın birçok ülkesinde keza Türkiye'de de hektarlarca alanda şu anda halihazırda güneş panelleri kullanarak enerji üretimi gerçekleştirilebiliyor. Bu tarz bir sistemin sanayi ayağı da kurgulanmış oldu. Yani artık ulaşılabilen, maddi açıdan karşılanabilen ve sistemi rahatlıkla kurulabilen sistemlerden bir tanesi güneş panelleri kullanarak enerji üretiminin sağlanabiliyor olması. Hatta bu güneş panelleriyle kullanacağınız yani üreteceğiniz enerjiyi eğer bir tesisinizde kullanacaksanız tesisinizde yapma zorunluluğunuz da yok. Yani çatıyı kullanayım, bahçeyi kullanayım. Siz bunu coğrafyanızın uygun olduğu herhangi bir yerde güneş ışınlarını daha dik alabileceğiniz ve daha verimli kullanabileceğiniz herhangi bir yerinde yapıp elde ettiğiniz enerjiyi devlete satarak kendi ihtiyacınız olan enerjiyi de o paradan mahsup ederek yani o kadar devlete sattığınız kadarını daha az ödeyerek temin edebiliyorsunuz. Bu tabii çok büyük bir avantaj. Enerji maliyetlerinin her geçen gün arttığı günümüzde önemli kurgulardan bir tanesi. Bir diğeri özellikle işte İzmir yolunda, Ege yolunda giderken gördüğümüz sonsuz sayıdaki neredeyse
rüzgar
türbinleri. Rüzgar türbinlerinin de maliyetleri son işte 1-5 yıl içerisinde bundan 15 yıl öncesine göre inanılmaz derecede düştü. Tabii ki talep olması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini artıyor olması sanayinin de bu konuda kendi yeteneklerini geliştirmesini sağlıyor. Bu da maliyeti operasyonel olarak maliyeti düşürüyor tabii otomatik olarak. Bu da bunlardan bir tanesi. Türkiye'de şu anda ağırlıklı olarak kullanabilen iki tane yenilenebilir enerji kaynağımız var. Bunlar güneşten alınan enerjinin pillerle depolanabilmesi var. Ama pil teknolojisi dünyada şu anda halihazırda sanayileşme adımını tamamlayabilmiş bir süreçte değil. Dalgalardan yenilenebilir enerjiler elde edilebiliyor. Yani dalga gücü potansiyel olarak çok yüksek bir güç. Ve bir takım hareketli ekipmanlarla suyun içerisinde bir duba gibi kalkıp inen buradan elde edilen enerji de direkt depolanma olasılığı da var. Direkt şebekeye aktarılma olasılığı da var. Bunlar aslında en çok görebildiğiniz yenilenebilir enerji kaynakları.
Verdiğiniz örneklerden şunu anlıyorum. Hani kavram olarak anlamına yani detaylandırmak gerekirse. Aslında mesela diğer enerji kaynaklarına baktığımızda hidroelektrik yani su üzerinde üretilen elektrik işte toprak altından çıkarılan kömür gibi işte
fosil yakıtlar
gibi kaynaklar aslında tükenen ve tekrar oluşması için belli bir yaşam döngüsü gerektiren kaynaklar. Yani tükenebilir kaynaklar aslında. Ama söz konusu olan rüzgar, denizdeki dalga, gökyüzündeki güneş aslında tükenmeyen, sürekli enerji oradan o kaynakla yenileyebileceğimiz kaynaklar. Yani aslında terim olarak baktığımızda bu. Evet. Tüketmektense tükenmeyen. Tabii ki onlar da belki bilmiyorum dünyanın bundan sonraki durumu
dünyanın
nereye gider.
Ömrüyle ilgili bir süreç aslında.
Ama dünyanın ömrü olduğu sürece bu kaynaklara sahibiz.
Halde olacaklar.
Ve bunların kullanılabilme teknolojileri de var. Ve kullanılabilir teknolojilerin ilk yatırım sonrası artık size getirecek bir noktaya da taşıyabiliyoruz. Aslında buradaki kasıt. Tükenmeyen ve ya da tükendikten sonra tekrar oluşması için oldukça uzun evreler gerektirmeyen sürekli olan ve bizim sürekli oradan yeni bir enerji elde etmemizi sağlayan kaynaklar aslında bizim yenilenebilir kaynaklar dediğimiz.
Tabii, güzel tarafı da şu yani sera gazının artırılması gibi yan etkileri de doğurmayan kullanıldığında hiçbir yan insanoğluna zarar verebilecek ya da tabiata zarar verecek bir prosesi olmayan kaynaklar bunlar. Güzel tarafı da bu aslında.
Aynen öyle.
Yani sonsuz ve zararsız.
Ve yani aslında baktığınızda evet bir kurulum maliyeti olmakla beraber bir güneş enerjisi panel sistemi onu işte elektriğe çevirecek bir takım sistemler yanı sıra rüzgarın enerjisini elektriğe çevirecek sistemleriyle kıyasladığınızda bir yer altından kömür çıkarmak petrol çıkarmak ya da bir hidroelektrik santrali kurmak gibi enerji yöntemlerinin bitmeyen bir tesis maliyeti ve tabii beraberine getiren doğal zararları da var. Yani hidroelektrik santralleri kurulan bölgelerdeki tarımın, doğanın, çevresel koşulların değiştiği ile ilgili birçok araştırma var. Yanı sıra toprak altından kömür çıkarma işinin oldukça meşakkatli, zor. Özellikle iş güvenliği, çalışan sağlığı anlamında çok büyük riskler taşıyan bir operasyon olduğunu da biliyoruz. Yanı sıra petrol aynı keza çok ciddi yatırım maliyetleri olan ama o yatırım maliyetini sürekli yürütmeniz gereken ve belli ömür sonrasında da o tesisinizin artık orada hiçbir yani getirisinin olamayacağı, hani kaynağın bitmesi durumunda başka bir yere taşımanız gereken bir süreç aslında. O yüzden baktığınızda da aslında yönelmemiz gereken yer belki bu taraf ama belki o tarafı daha kolay ya da alışkanlıklar başka dünya güçlerinin yönettiği süreçlerde söz konusu olabilir.
Doğru, şöyle bir problemimiz var. İlerleyen dönemde eğer dünyaya verdiğimiz, tabiata verdiğimiz risklerin seviyesi daha da artacak olursa ne yazık ki diğer kaynakları kullanmak gibi şansımız söz konusu olmayacak. Çok daha net ve kesin kararlar alınmak durumunda kalacak dünya yönetimleri, ülke yönetimleri. Çünkü bir sonraki adımda yok olma süreçlerinin başlıyor olması ki şu anda kutuplarda yaşanan işte erimeler sebebiyle dünyadaki su seviyesinin yükseliyor olması gibi oluşan iklim krizleri, sıcaklığı değişiklikleri sebebiyle bunlar aslında çok büyük riskler ve çok uzun olmayan dönemlerde bu konuyla ilgili bir çözüm üretmediğimiz sürece hayatımızı ciddi anlamda riske atacak. Yani insanoğlunun hayatını dünya üzerinde ciddi anlamda riske atacak süreçleri de beraberinde getiriyor. Demin kaldığım yerden devam edebilirim isterseniz.
Küçük bir not ekleyeyim. Nükleer enerji konusu var biliyorsunuz. Şimdi değil ama sohbetimizin sonuna doğru eğer vaktimiz güzel kullanırsak küçük onunla ilgili de fikrinizi almak
tabii
isterim.
Tabii ki memnuniyetle.
Boyutlara devam edelim.
Tabii ki. Yani bir diğer tabii çevreselin ardından bir diğer sürdürülebilirlik bileşeni ise ekonomik sürdürülebilirlik kavramı. Bu sürdürülebilirlik ilkesi çevreye zarar vermeden toplumları refaha kavuşturacak ekonomik büyümeyi sağlamaya odaklanma üzerine kurgulu. Ekonomik sürdürülebilirlik sayesinde mal ve hizmet tüketimi artarken insanoğlunun refah düzeyinin de yükselmesinin hedeflendiği bir süreci aslında yönetiyor. Ekonomik sürdürülebilirlikle ilgili bunları paylaşabilirim. Bir diğer bileşen sosyal gelişim kısmı. Burada insanoğlunun sağlık, hayat ve eğitim kalitesinin yükselmesi için bu sürdürülebilirlik kavramının önemli olduğu bir basamak aslında. Bu sayede sosyal gelişim destekleniyor ve insanlar birey olarak neler başarabileceği konusunda güçlendirilmiş oluyor. Aslında temel olarak 3 ana başlığımız bu kavramlarda 3 ana başlıkta bu şekilde toparlanabilir diye düşünüyorum.
Evet, aslında bu ikisi çok bilinmemekle beraber aslında çok değerli boyutları sürdürülebilirliğin. Çünkü şirketlerin, üreticinin ekonomik büyümesinin sağlıklı bir şekilde yürümesi ve bu ekonomik büyümeyi yürütürken insana, doğaya, çevreye, iş ortaklarına zarar vermeden aynı misyonla büyümesi, onun da varlık sürdürülebilirliğini garanti altına alırken çalışanını çevresinde koruması, aynı zamanda da iş ilişkisinde olduğu diğer paydaşlarını korumasıyla beraber aslında temelde, çünkü ekonominin sürmemesi demek zaten konuştuğumuz birçok şeyi beyhude noktaya getiriyor.
Tabii
çünkü
ki.
Sistem bir şeyler üretmesi, bu üretilerin sistemde dönmesi, bir paraya dönüşmesi, o paranın bir takım insanları besleyecek metayı alabilmesi gibi bir döngü de var. Çünkü çevreyi sadece korumak yetmeyecek. Aslında ekonomik olarak da aynı ivmeyle büyümemiz ve o ekonomik durumumuzu da korumamız gerekiyor.
Aynen öyle.
Sosyal gelişim demiştiniz sanıyorum.
Evet, sosyal gelişimle ilgili de özellikle yani insanoğlunun bu konuyla ilgili olan kısımda sağlık, hayat ve işte eğitim kalitesinin artırılıyor olması, sosyal gelişimin bu anlamda desteklenmesi, birey olarak aslında insanların neleri başarabileceğini onlara öğretmek üzerine kurgulanmış bir sürdürülebilirlik süreci aslında bu tarafı da.
Aslında evet, insanın gerek sosyal hayat içerisinde gerek de yaptığı iş ya da çalıştığı bir şirkette yaptığı işi en verimli ve en doğru şekilde ilk seferde yapıyor olması bile baktığınızda enerji tasarrufu demek zaten her şeyden önce.
Çok
çünkü
doğru.
Zaman en büyük kaynak. İşte çünkü bir insan bir yerde çalışırken mutlaka işte ortamın ışığını, elektriğini, ortamdaki diğer kaynakları çok basit anlamıyla hani
tabii
baktığınızda
ki.
Yani 5 saatlik bir mesai içerisinde ona sağladığınız ergonomi, çalışma ortamı refahı, kendini iyi hissetme duygusu, bağlılık seviyesi gibi konuları aslında iyi bir noktaya taşıdığınızda o 5 saatte ondan çok daha yüksek verimde iş almak durumundasınız. Ve bu da aslında asıl amacımız olan kaynak tüketimi, zamanın verimli kullanımı gibi birçok şeye doğru götürecek bizleri.
Tabii ki çok önemli. Ya dünya nüfusunun her geçen gün arttığı, işte 2050'de 9 hatta 2030 yılında yaklaşık 8 milyar olan nüfusun 9 milyar olması bekleniyor. Özellikle Afrika'da üreme hızının çok yüksek olmasından dolayı Afrika nüfusunun çok uzun olmayan bir dönem içerisinde Çin ve Hindistan kadar hızlı bir şekilde büyümesi öngörülüyor. Tabii ki bu da belirttiğiniz gibi çalışma hayatının içerisinde istihdamın da beraberinde bir çözüm üretilmesi gerekliliğini doğuracak. Burada oluşturulacak olan istihdam içerisinde dediğiniz gibi insanların çalışabileceği verimli ortamların hazırlanıyor olması ve hem istihdam gücünün hem de zamanın, en önemli kaynaklardan biri olan zamanın doğru kullanılıyor olması ekonominin gelişimini ve böylece sürdürülebilirlik süreçlerinde refahında beraberinde geliyor olmasını sağlayacak.
Evet, ekonomik sürdürülebilirliğin de zaten aslında temel şeylerinden birisi bu. Yani çalışan kaynağını bu etik kurallara göre yönetebilmek, ondan en yüksek verimi alıp bu efektif süreci de ekonomik büyümeyle birleştirmek. Aslında baktığınızda üçü de birbirinden ayrılmaz bir parça. O yüzden hani böyle bakmak, sadece doğayı korumak, atık yönetmek değil, aslında çalışanı korumak, onun sağlığını korumak, şirketimizi korumak, çalıştığımız şirketlerin sürekliliğini sağlayacak adımları atmak, hepsini birleştirdiğimizde aslında hayatın, dünyanın sürdürülebilirliğini sağlamak mümkün. Konuşunca ne kadar kolay oluyor. Bakın hemen bütün dünyayı sürdürülebilir noktaya taşıdık. Yine biraz kavram konuşacağım çünkü bunları da sürdürülebilirlikle ilgili çok fazla duyuyoruz, görüyoruz. Özellikle sosyal medyada kullanan arkadaşlarımız, genç dinleyicilerimiz işte LinkedIn'de veya farklı sosyal ortamlarda bu dönemler sürdürülebilirlikle ilgili çok fazla paylaşım görüyorlar muhtemelen. Orada da bir takım şeyler okuyorlar. İşte karbon ayak izi diye bir kavram okuyorlar. Su ayak izi diye bir kavram okuyorlar. İşte bina ve ekipmanlarla ilgili yaşam döngüsü diye bir şeyden bahsediliyor. Yani biraz kısa kısa bu kavram da bir anlayalım sizlerle birlikte.
Tabii ki. Yani karbon ayak izi tabii ki şu anda son dönemlerde sürdürülebilir kavramı içerisinde çok ciddi anlamda önemli olan kavramlardan bir tanesi. Hepimiz aslında işte ulaşım gibi, ısınma gibi, işte bir takım enerji tüketimi süreçlerinin içerisindeyiz. Veya satın aldığımız her türlü bir ürünün aslında neticesinde, bunun üretilme süreçleri neticesinde atmosfere karbon miktarı salıyoruz. Karbon ayak izi dediğimiz bu süreçler içerisinde her bir kişinin bu süreçlerin tamamında çeşitli roller alarak çevreye, yani doğaya verdiği karbon miktarını belirten bir aslında yani ortamı, birim ya da yaklaşım.
Evet, her türlü faaliyetle, hareketle, aynen bir makine öyle kullanarak ya da bir eylem yaparak aslında ortama evet yaydığımız karbon
tabii
içeren.
Yani bu, yani evet, yani içtiğimiz kahveden, giydiğimiz evet kaza, kullandığımız taşıttan, işte kullandığımız suya kadar tamamının üretiminde ve bize kullanılacak hale gelirken ki tüm proseslerinde aslında bir takım işlemlerden geçiyorlar. Bu işlemlerin sırasında da bir takım karbondioksit salınımı söz konusu oluyor. Bu salınımın içerisinde oluşan genel kavrama da aslında karbon ayak izi diyoruz. Temel amacımız karbon ayak izimizi olabildiğince azaltacak şekilde tüketmek, yemek, içmek ve prosesleri bu şekilde dizayn ediyor olmak.
Aslında böyle baktığınızda sohbetimizin devamında da zaten buna da değineceğiz. Aslında bireysel olarak da karbon ayak izimiz var aslında hepimizin. Yaşama şekli, tercihleri, tüketim şekilleri nedeniyle aslında bireysel olarak da bu karbon ayak izlerimizi azaltabilmenin ufak ufak tiyoları var aslında sistem içerisinde.
Yani su ayak iziyle ilgili de şunları söyleyebilirim. Yani su tabii ki en önemli kaynaklarımızdan bir tanesi ve çok uzun olmayan bir dönem içerisinde hem ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada hem de dünyanın birçok alanında ne yazık ki su hayatımızın önemli kısıtlarından biri haline gelecek ve aslında en önemli yaşam kaynaklarımızdan bir tanesi de su. Onun için korunmaya en çok ihtiyacı olan materyal de su.
Kaynağımız
evet
değil mi?
Evet. Onun için bu kaynağı çok dikkatli kullanıyor olmamız gerekiyor. Dikkatli kullanıyor olmak aslında çok da doğru bir kavram değil. Suyun daha az kullanılabileceği bir dünya yaratabileceğimiz şekilde bu kavramı içselleştirmiyor olmamız gerekiyor. Evet. Bu öğretilecek bir kavram değil. Riskin büyüklüğünü ancak içselleştirdiğinizi anlayabiliyorsunuz. Çünkü hepimiz bu risk zincirinin içerisindeyiz. Ve ilerleyen dönemlerde bu problem yaşandığında hepimiz bundan çok ciddi anlamda etkileneceğiz. Onun için yani, su ayak izi de olabildiğince az miktarda su kullanarak doğada bize yaradanın vermiş olduğu bu imkanı en ideal şekilde kullanarak sürece katkı sağlıyor olmak üzerine kurulu. Tabii Türkiye'de dünyanın birçok yerinde de yeraltı sularının daha rahat kullanımı ile ilgili bir takım süreçler yaşanıyor. Tabii bu da keza hani sadece konu musluktan akan su değil, yeraltı sularımız da aslında bize verilmiş emanetler. Geleceğe transfer etmemiz gereken, gelecek nesillerin yaşamasını sağlayacak, katkı sağlayacak olan materyaller. Biz bu materyallerin de kullanımıyla ilgili, her türlü suyun dünyadaki kullanımıyla ilgili daha dikkatli ve daha kontrollü olmak zorundayız.
Evet, su çünkü tükenen bir kaynak. Çünkü suyun varlığı coğrafyayla, iklimle çok ilişkili. Bu işte yaşanan iklim krizi çerçevesinde zaten hepimizin bildiği üzere iklimler değişiyor. Bizim kullandığımız suyun temel kaynağı aslında yeraltı suları, aslında kaynak sularımız. Yani bu yeraltı kaynak suları nasıl oluşuyor? İşte gökten inen yağmur ve karla toprağın altına inip orada belli kanallardan ulaşıp sonra bizim o suyu alıp aslında kullanılabilir hale getirdiğimiz bir süreç. Ama iklimin değişmesi yeraltı sularının azalmasını, yeterince kar ya da yağmur yağmamasını ve dolayısıyla da aslında bu kaynaklarımızın tükenmesine sebep oluyor. Aslında temelde baktığınızda o kadar birbiriyle iç içe şeyler ki biz, ama başta konuştuğumuz gibi biz hiçbir şey tükenmeyecekmiş gibi tüketme tarafındayız.
Doğru.
O yüzden hani su, size katılıyorum, aslında en hızlı tükenebilecek ve belki de en çok kafa yormamız gereken konulardan birisi. Su ayak izi de aslında herhangi bir üretim sürecinde, işte bu mutfak olabilir, bu bir gıda üretimi olabilir veya bizim birey olarak o işi yapmak için kullandığımız, tükettiğimiz toplam su sanırım. Hatta sizinle dün yaptığımız bir sohbette bazı rakamlar konuşmuştuk, işte bir çok bardak doğru. kahve üretimi
22...
için...
Evet, litre
22
civarında,
litre su kullanılıyor. Ihtiyaç. İşte doğru. Bir tişört, yani bizim satın aldığımız herhangi bir mağazadan bir tişörtün üretimi için, yani rakamı yanlış söylüyor olabilirim. Örnek veriyorum, 2000 litre su
evet,
kullanılıyor
bin
gibi.
Evet, 1000 litre üzerinde
evet,
bir
suyun. Evet, 1000 litre üzerinde su kullanılıyor gibi. Yani, aslında böyle baktığınızda inanılmaz bir,
yani şöyle,
tonajlar
tabii,
çıkar ortaya.
Dinleyicilerimiz için yeni bir kavram olabilir bahsettiğiniz şey. Burada tabii ki bakış açımız bir kahve fincanın üretimiyle ilgili su miktarı dediğimizde tabii ki fincanın içindeki sudan bahsetmiyoruz.
Yok, evet.
O kahvenin ve fincanın üretimi süreçlerinin
aynen
tamamında.
Öyle. Tarımsal üretimden
tabii
başlayıp.
Toprağın, evet, tarımsal üretiminden, işte fincanın fabrikada üretilmiş proseslerinde kullanılan suyun tamamının, sadece biz bir fincan kahve içmek için kullandığımız bu materyallerin üretimi sırasında kullanılacak toplam su miktarından bahsediyoruz. Keza tişörtler içinde, tişört içinde benzer şey verdiniz. Tabii çok inanılmaz rakamlar. Yani bir aracın üretimiyle ilgili tonlarca su harcanıyor. Çünkü her bir parçanın inanılmaz prosesleri var. Her bir proses
evet.
suya ihtiyaç duyuyor. Özellikle dünyada suya ihtiyaç duyan çok farklı, çok da yüksek miktarda ihtiyaç duyan prosesler var. Örneğin kağıt üretimi bunlardan bir tanesi gibi. Bu tarz sektörlerin biraz daha kontrol altına alınarak tüketimlerinizi biraz
böyle
daha kısıtlayıp.
Böyle bakınca gerçekten çok daha farklı bakıyoruz. Çünkü biz su tüketimi deyince, suyu harcamak deyince işte evde bulaşık yıkamayı, işte duş kullanmayı, elimizi yıkamayı, temizlik yapmayı falan düşünürüz. Yani suyu birincil olarak kullandığımız, reel kullanımı konuşuyoruz. Su ayak izine bazı terminolojilerde sanal su da deniyor.
Tabii
yani
ki.
Hani bizim için sanal çünkü görmediğimiz ama rakamlarla ortaya dökülebilen bir su tüketimi var. Yani kullandığımız her şeyin prosesinde, üretiminde bir su tüketimi söz konusu. Bunları topladığınızda belki bizim normal kullanımlarımızdan çok daha büyük tonajlarda sular gidiyor.
Çok doğru.
Aslında bu, yani o kadar şeye gidiyor ki mesela işte alışveriş, ihtiyacın kadar alışveriş yapa gidiyor. Yani işte ne bileyim 3 ayda bir tişört alma. Çünkü o tişörtün bir tanesi için işte 2000 litre su kullanıldığını düşünün. Yılda 10 tişört alıyorsanız hani topladığınızda çok ciddi tüketim çılgınlığının da aslında
kontrol altına alınması
gerektiğini
gerekliliğini gösteren
gösteriyor.
Önemli kavramlardan bir tanesi.
Aynen öyle. Bu bina ve ekipmanların yaşam döngüsü. Yani yaşam döngüsünden kastım şu. Özellikle mesela bu genelde bir takım işletmeler için daha çok konuşulan bir şey. Aslında ev tüketiminde de öyle. Makinaların, özellikle kullandığımız makinaların belli dönemlerinde daha çok enerji tüketmesi ya da daha kontrollü ya da verimli kullanılması gibi süreçleri var. Nedir o yaşam döngüsü dediğiniz şey?
Bu konuyla ilgili aslında sizle yaptığımız daha önceki sohbetlerde sizin de hassasiyetiniz olduğunu biliyorum. Ben de aslında sizin görüşlerinizi merak ediyorum bu konuyla ilgili.
Şimdi.
Evet, siz eğer görüşlerinizi paylaşırsanız ben de bu konuyla ilgili kendi görüşlerimi paylaşabilirim memnuniyetle.
Şöyle, hani çok basit bir örnekle anlatmaya çalışayım. Mesela bir buzdolabı kullanıyorsunuz ya da bir soğutucu kullanıyorsunuz. Bir mutfak olabilir ya da eviniz olabilir. Şimdi insan üzerinden de giderseniz bir insanın hayatı boyunca daha verimli olduğu veya daha az verimli olduğu, bir şeyleri yapmak için daha çok efor sarf etmesi gereken dönemleri vardır. Mesela düşünün, ergenlik çağında bir genç insanı işte koşar, hoplar, zıplar, enerjisi hiç bitmez, tükenmeyen bir enerjisi vardır. Ama bu çocuk, bu genç insan yıllar içerisinde 60'lı 70'li yaşlarına geldiğinde artık enerjiye dışarıdan ihtiyaç duymaya başlar. Birinden destek almaya, ne bileyim, Allah korusun, tekerlekli sandalyeye, bir bastona. Yani ekipmanlar da aslında öyle. Her ekipmanın en verimli kullanıldığı bir süreci var. O süreçte daha aslında efektif bir enerji tüketir ekipman. O ekipmanı ben 30 yılda kullanacağım diye zorladığınızda, birinci size bakım onarım maliyeti olarak ciddi maliyetler getirir. İki, işte ne bileyim, boruları tıkanır, bir soğutucuysa fanları tıkanır, tozla dolar. Dolayısıyla içeride istenen o soğukluğu üretmek için daha çok enerji çeker sistemden. Dolayısıyla aslında siz bir yandan şöyle düşünürsünüz: vay be, bu dolabı işte 30 yıldır kullanıyorum, çalışıyor dersiniz, ama aslında geri planda dünya öyle değildir. O makine artık size belki iki kat enerji kaybettiriyordur. Aslında yaşam döngüsü de böyle bir şey. Bazen özellikle işletmelerde süreçleri incelerken veya ekipman parkını değerlendirirken, yenilemeyi değerlendirirken, makine ekipmanın artık verimsiz olmaya başladığı noktadan sonra, yani çok arıza çıkarmaya başladığı, artık çok bakım ihtiyacı olduğu, çok malzeme değiştirdiğiniz, yani örnek veriyorum, bir buzdolabının contası yırtıksa ve sürekli yırtılıyorsa artık eskilikten, orada ciddi bir ısı kaybı var. Aslında sistem sizin set ettiğiniz o 4 dereceye o dolabı getirmek için sürekli daha fazla enerji çekiyor. İşte bunları engellemek için makinelerin o yaşam devresini tamamlamasını beklemeden o kritik noktada o ekipmanı değiştirmek ve daha verimli hale dönüştürmek lazım. Aslında buradaki yaşam döngüsü konusu bu, çok basit mantığıyla. Bunu daha büyük fabrikalar ya da daha büyük üretim tesisleri olarak baktığınızda yine aynı mantık ve yaklaşım. Çünkü makineler eskidikçe insan gibi daha çok enerjiye ihtiyaç duyuyor ve dışarıdan daha çok desteklemeniz, daha çok bakım yapmanız gerekiyor. Ama makine tarafında uzun ömür her zaman ekonomik kullanım demek değil. Aslında onu da analiz etmek özellikle işletme tarafında çok daha değerli.
Doğru. Güzel bir paylaşım. Bakış açınıza doğru bir yaklaşım. Yani diverse olarak biz ağırlıklı olarak çalıştığımız müşterilerimize de benzer yaklaşımlarda bulunuyoruz. Ya bizim işimizin tabii ki önemli bir kısmını aslında sadece kimyasal satışı gerçekleştirmek değil. Müşterilerimize bu tarz biriktirdiğimiz yıllar boyunca hem global olarak hem Türkiye'de biriktirdiğimiz tecrübelerimizden ortaya çıkan bu know-how'ı müşterilerle paylaşabiliyor olmak. Çok haklısınız, evet. Her ekipmanın en verimli olduğu bir süreci var. Ve o verimli olduğu süreçte bu ekipmanları kullanıyor olmak demek, enerjiyi de en ideal şekilde kullanıyor olmak demek. Yani biz örneğin, tabii teknolojinin de buna ciddi katkıları var. Örneğin işte her geçen gün daha yüksek A++++ şeklinde enerji, daha düşük enerjiyle çalışan ekipmanlar da üretilmeye başlıyor. Keza bu tabii sadece bir bakış açısı. Örneğin asansörlerde frekans kontrollü motorlar kullanılmaya başlanıyor. Daha önce işte bir motor bir kişi de binse asansöre aynı gücü harcarken, dört kişi bindiğinde de aynı gücü harcarken, yeni sistemlerde artık bir kişi için uygun olan gücü, dört kişi için yine gerekli olan gücü kullanan sistemler, ağırlığı anlayan ve bunun için uygun olan gücü kullanan sistemler kullanmaya başlandı.
Çamaşır makinelerinde içine koyduğunuz çamaşırın ağırlığına göre deterjan ve su
aynı mantık.
Çekmek
frekans kontrol
gibi,
dediğimiz evet. Sistemler bunlar. Yani ihtiyacı kadarını yapan sistemler. Tabii ki bunların getirdiği çok ciddi enerji verimlilikleri var. Keza bununla beraber tabii bir sürü ekipman için benzer şeyler söylenebiliyor. İşte sisteminizdeki ampullerle ilgili işte LED ampullere geçiliyor olması. Bu da aksiyonlardan bir tanesi. Sizin için ampuller hala da ışık vermeye devam ediyor ama siz o ampulleri kullanarak bir ciddi bir enerji maliyetini karşılamak zorunda kalıyorsunuz. İki, dünyaya da bu anlamda aslında ciddi bir zarar veriyorsunuz. Bunların her birini aslında bu tartıda, bu sistemi koruyacak alternatifleri de düşünecek şekilde bir tartıya koyarak bu şekilde değerlendiriyor olmak ve sistemlerin ömürleri dolmadan, eğer sizin için farklı maliyet unsurları ortaya koyuyorsa, bu maliyet unsurlarını sistemi yenileyerek, değiştirerek ortadan kaldırmak dünyaya vereceğimiz bu anlamdaki önemli katkılardan bir tanesi.
Sorunuz için teşekkür ederim hocam. Sanıyorum buradan bir artı aldım.
Aldınız. Aldınız.
Peki genel olarak sürdürülebilirlikle ilgili kavramları biraz anladık, konuya daha yaklaştık. Şimdi tabii ki bizim özellikle üzerine konuşmayı bugün planladığımız mutfak ve yiyecek içecek operasyonlarında aslında sürdürülebilirlik konusu. Çünkü sizin de uzmanlığınızda bu alanlar var. Hem diversity kimyanın iş alanı hitap ettiği sektörler, hem sizin iş geliştirme biriminiz, hem benim de içinde olduğum gıda güvenliği tarafları söz konusu olduğunda aslında mutfaklarda sürdürülebilirlik üzerine çokça da durulması gereken konu. Çünkü yeme içme hayatımızın vazgeçilmez bir tarafı.
Çok doğru.
Restoranlar, mutfaklar, hani bu mutfaklar otel mutfakları veya her yerdeki her türlü yiyecek içecek sistemi içerisindeki mutfaklar ve en çok atık üreten ve en çok enerji tüketen, hani belki bir sanayi endüstri kuruluşuyla kıyaslanamaz ama sayısal çokluğunun da etkisiyle aslında çokça da süreçte karbon ayak izi oluşturan bir sistem var orada. Dolayısıyla biraz bunları konuşmak lazım. Bir mutfakta sürdürülebilirlik nasıl sağlanabilir? Mutfakta sürdürülebilirlik ne demek? Onları da sohbetimize konu edersek özellikle de bizi dinleyen MSA öğrencilerimizin de bu anlamda ufkunu biraz açmış oluruz. Onlar da ileride mutlaka yiyecek içecek sektörü içerisinde görev alacaklar. Kısaca bir hani mutfakta sürdürülebilirlik kavramını kısa bir tanımlayalım isterseniz.
Tabii ki memnuniyetle. Şimdi kavramla ilgili biraz daha bilgi vereceğim ama önce hani çok daha spot bir bilgi vermek istiyorum. Yani demin bahsetmiştim işte yaklaşık 2050 yılında, hatta 2050 yılına kalmayacak gibi gözüküyor. Dünya nüfusunun 9 milyar civarına geleceği öngörülüyor. 9 milyarlık bir nüfus büyük olasılıkla dünyadaki gıda üretiminin çok daha üzerinde bir talebi ihtiyaç duyacak ve ne yazık ki dünyadaki gıda üretimi bu gıda ihtiyacını karşılayamayacak. Tabii bu çok ciddi risklerden bir tanesi.
Kaç yılı dediniz? 2050.
Yani şu anda 2050 öngörülüyor ama 2050'den daha hızlı bir süreçle nüfus artışı gerçekleşiyor. Şu anda yaklaşık 8 milyar civarında bir nüfusumuz var. 9 milyarlık, yani 1 milyarlık daha bir artış öngörülüyor. Çok uzun olmayan bir dönem içinde, maksimum 30 yıllık bir süre içerisinde gibi düşünebiliriz.
Evet.
Ki o kadara da kalmayacak gibi de gözüküyor. Tabii bu çok büyük bir risk. Dünyanın gıdasız kalma riski
yani
çok daha önemli.
Şu anki çocuklarımızın yaşayacağı bir risk.
Evet. Şu andaki çocuklarımız hem susuzlukla ilgili çok ciddi bir risk yaşayacaklar. Çok daha kısa bir dönemde. Yani 2030 gibi 8-10 yıllık bir dönem içerisinde. Aynen. Öngörüler bu şekilde. Tabii ki bunlar hani konuşuyor olmak tabii ki çok acı verici süreçler. Bunlar
ama gerçekler
çok da tatlı
bir
olmayacak.
Yandan
evet, bununla ilgili çok ciddi aksiyonlar alınmadığı sürece, yani sürdürülebilirlik kavramı tüm dünya tarafından benimsenip içselleştirilip çok net uygulanır hale gelmediği sürece ne yazık ki gidişat bu tarafa doğru gözüküyor. Böyle bir kavram var, hani böyle bir gerçek var hayatımızın içerisinde, nüfusun bu kadar yükseleceği ve gıdanın yok olacağı. Ama şöyle bir gerçeklik daha var: şu anda dünyada üretilen gıdanın yaklaşık 1/3'ü atık olarak kullanılıyor.
Maalesef.
Bu da ne yazık ki hani başımıza gelen ve doğru, bu süreçleri doğru yönetmiyor olduğumuz en önemli kanıtlarından bir tanesi. Evet, yiyecek içecek sektörü çok değerli ve çok çok önemli. İnsan hayatının olmazsa olmazlarından bir tanesi. En yüksek üretim kapasitesine sahip ama beraberinde de en çok atık veren süreçlerden bir tanesi. Yani burada sizlerin daha çok sevdiği bu tarladan çatala süreçleri içerisinde etkinliklerin her aşamasında doğal kaynaklar israf edilmeden kullanılmalı. Bu eko dizgi dediğimiz sürecin işte sağlığımızın geleceğe zarar vermeden yürütülmesi aslında temel olarak mutfaklarda sürdürülebilirlik süreci. İçerisinde yapılabilecek çok fazla aksiyon var. Ya bunlarla ilgili tabii ki çok daha sohbetimizin ilerisinde daha teknik bilgiler verebilirim neler yapılabileceği kısmı ile ilgili. Ama biz hem üretim hem de tüketim cephesinde kesinlikle çok dikkatli olmalıyız. Özellikle Birleşmiş Milletler'in belirttiği şu andaki bu sürdürülebilir kalkınma süreçleri içerisinde, demin bahsettiğim işte 12 numaralı sürdürülebilir üretim ve tüketim bağlamındaki kısım temel olarak bu kısmı ilgilendiriyor.
Aslında gıda ile ilgili.
Gıda ile ilgili olan süreç. Buradaki tüm süreçlerin çok net bir şekilde kontrol altında tutuluyor olması lazım. Ve hani tüm cephelerin kontrol altına alınarak bu tüketim miktarlarının çok daha aşağı çekilebilir ve kontrol altına alabilir halde yönetiliyor olması gerekiyor.
Evet, bu noktada ben de biraz düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Aslında düşünce paylaşma değil ama giriş yaparken söylemiştim. Şimdi biz gıda güvenliği ve hijyen odaklı bir takım süreç yönetiyoruz. Aslında bu süreçleri yönetirken temelimiz tabii ki insan sağlığını korumak aslında. Gıdalardan ya da tükettiğimiz yiyeceklerden kaynaklı herhangi bir sağlık problemi yaşamamak aslında temel arzumuz. Ama bunun aslında çok daha dibine baktığınızda gıda güvenliğinin aslında temel arzularından birisi de gıda atıklarının azaltılması aslında. Nasıl azaltırız gıda atıklarını? Şimdi özellikle de değerli gıdalar, yani işte et süt ürünleri gibi, işte yani protein ağırlıklı yiyecekler gibi ürünler ki şu an günümüzde çok ciddi maliyetler olan ürünler. Ve bizim özellikle gıda güvenliği sistemlerinde gıdaların bulaşmalardan korunması. Gıdaları bulaşmalardan neden koruyoruz? İşte mikroplar bulaşmasın. Çünkü mikroplar bulaşırsa gıdaya, gıda mikropların üremesi, çoğalması için çok uygun bir ortam. Gıdayı bozuyor. Gıdanın bozulması demek eşittir gıdanın atık yapılması demek. Şimdi gıda güvenliği istiyor. Gıdayı bulaştırmayın. Temiz ve hijyenik bir ortamda hazırlayın, üretin. Ekipmanınız da hijyenik olsun, personeliniz de hijyenik olsun. Dolayısıyla gıdayı bozacak herhangi bir mikroorganizma bulaştırmayın diyoruz. Bunu bir tarafa koyuyorum. Zaten bunu yapabildiğiniz noktada, gıdaya mikrop bulaştırmadığınız noktada gıdanız bozulmuyor ve gıdanızı atmıyorsunuz. Bunu koyduk. Gıda güvenliğinde bir diğer konumuz nedir? Soğuk zincir yönetimi. Ürünlerin uygun şartlarda muhafaza edilmesi. İşte ürünleri uygun şartlarda muhafaza etmek derken, bir ortam sıcaklığında muhafaza ettiğimiz, bir de soğuk ve donuk muhafaza yöntemlerimiz var biliyorsunuz. Şimdi kuru gıdaları işte uygun nem ya da sıcaklıkta muhafaza edelim diyoruz. Niye diyoruz bunu? Ürünler böceklenmesin, küflenmesin diye diyoruz. Eğer çok nemli ve çok sıcak bir ortamda işte bakliyatlarınızı, pirincinizi, ununuzu muhafaza ederseniz, hepimizin bizzat evinde de yaşadığı böceklenme ve küflenme problemleri yaşarız. Bu ne demek? O gıda artık atık demek. Yine bakın, aslında temelde gıdayı da korumaya çalışıyoruz. Soğuk zincir süreci keza aynı şekilde. Bir takım gıda ürünlerinin ortam sıcaklığında mikroorganizmalarla buluşması ve üreme hızı çok daha fazla olduğu için gıdanın ömrünü kısaltıyoruz. Gıdanın ömrünü korumak için gıdanın kabul edilen o raf ömrü içerisinde atık yapılmadan kullanılabilmesi için gıdanın o soğuk ya da donuk zincirde muhafazası çok kritik bir konu. Aslında baktığınızda gıda güvenliği ve mutfaklardaki hijyen sağlamanın temelinde gıdayı korumak var. O nedenle bir mutfakta sürdürülebilirlik konuşuyorsak, önce o mutfakta mutlaka gıdaları mikroplardan korumak için hijyenik bir çalışma ortamı ve gıdayı yine bozulmalardan korumak için uygun bir muhafaza ortamı yaratıyor olmamız lazım. Aslında temel çatıda gıda güven dediğiniz şey sürdürülebilirliğe inanılmaz hizmet eden bir kavram. O nedenle çok iç içe geçmiş kavramlar. Hatta artık gıda güvenliğini çok daha farklı noktaya taşıyoruz. Mesela biz yaptığımız denetimlerde veya verdiğimiz danışmanlık hizmetlerinde ya da eğitimlerde gıdayı bu şekilde güvenli olarak hazırlayıp tüketiciye ulaştırmak konusunda bir takım kriterleri incelerken, şimdi şunları da incelemeye başladık. Doğru satış planlaması, doğru üretim planlaması. Çünkü direkt atıkla alakalı. Neden alakalı? Ben yarın restoranımda satabileceğim ürünleri eğer doğru öngöremezsem, satacağımdan fazla ürün hazırlarsam veya son ürüne çevirirsem, yarınki operasyonumda bunları satamayacağım için atık yapmak durumunda kalacağım. Dolayısıyla şimdi birçok firma üretim planlama, doğru hazırlık planlama, bu hem işte o çalışanla ilgili doğru planlama kavramı var ya, yani hani yarın cumartesi günü, işte cumartesi günü benim operasyon olarak en yoğun günüm, o gün 5 adamla çalışayım ve bu kadar satışım olduğu için bu kadar satışı karşılayacak ürün hazırlığı yapayım diye plan yaptığım zaman o günü etkin ve efektif geçirebiliyorum, enerji ve maliyet yönetimi anlamında da. Ama salı günü yoğun bir günüm değil ama yine 5 kişi geliyor ve satışımı öngörmediğim için her gün hazırladığım kadar malzeme hazırladım. Hazırlanan her gıda ürünün bir ömrü var. Bir tazelik ömrü var, bir kalite ömrü var, bir gıda güvenliği ömrü var. Bu süreyi kısaltıp ben o hazırladığım ürünü raf ömründen çalmış oluyorum ve bu hem cebimden giden hem de atığa dönüşen bir süreci beraberinde getiriyor. O yüzden aslında mutfaklarda sürdürülebilmek için temelde ilk yapılması gereken şey gıdanın güvenliği ve hijyeni sağlayacak bir ortam ve çok doğru bir planlama. Yani o yüzden hani firmalar da artık biraz daha işin içerisine doğru üretim planlama ve doğru satış planlamayı getiriyor. Ha, firmaların tabii ki buradaki tek kaygısı sürdürülebilirlik atık yönetimi değil. Aynı zamanda ticari kaygıları. Tabii. Bir başka kaygısı da müşteriye yok dememek. Yani bir menüsü olan bir restorana gidiyorsunuz. Örnek veriyorum, bir pizza çeşidi istiyorsunuz. İşte hamuru hazırlamamışız. Size pizza satamıyoruz. Bu hiçbir marka için kabul edilebilir değil. Dolayısıyla müşterinizin sürekliliği için de o menüdeki o yiyeceklerin her gün eksiksiz hazır olması lazım satış planlamanıza göre. Aslında baktığınızda bir mutfak yönetiminin bunları sağlayarak bile sürdürülebilir ciddi anlamda katkı sağladığını söyleyebiliriz.
Çok doğru. Çok doğru. Tabii şöyle bir tarafı da var. Gıdaların korunabiliyor olması mutfak içerisinde çok değerli. Her gıdanın olduğu gibi her bir tanesinde aslında tüketilebilecek bir süreci var. Bu tüketim sürecinin öncesinde bu gıdanın artık orada tüketilemiyorsa tüketilme ihtiyacı olan başka bir yerde bozulmadan kullanabiliyor olması kavramı da çok değerli.
Aynen öyle.
Bu konuyla ilgili mutlaka bir altyapının yani şu anda bir takım devlet destekli bir takım kurumlar hatta belediyelerin bir kısmı bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyorlar. İhtiyaçlı olan halka bu tarz gıdaların toplanıp kısa süreli çok da fazla depolama imkanları olmadığı için daha çok hızlıca alınıp verilebilecek türde sadece ayıklanabilecek ve bir takım eleştirmelerden geçtikten sonra kullanılabilir halde olanların halka ulaşmasını sağlayacak, vatandaşa ulaşmasını sağlayacak çalışmalar yapıyorlar. Tabii ki çok değerli çalışmalar. Bu sistemin gittikçe güçlendirilmesi ve atık yapmak yerine yani dünyadaki toplam gıda üretiminin %30'unun yani üçte birinin neredeyse
çöp
atık olduğu bir
dünyada,
süreç içerisinde bunun çöp olmadan tüketilebilecek şekilde değerlendirilmesi çok daha fazla insanın bu konuyla ilgili mutlu olmasını sağlayacaktır.
Aslında Türkiye'de de bazı platformlar var. Tabii bu tüketime hazır son yiyecek için değil aslında daha çok retail sektörünün özellikle STT, TETT kavramlarının aslında bizim şu an hala tam ilişkilendirip tam olarak netleştiremediğimiz yasal olarak da altını dolduramadığımız bir süreci var biliyorsunuz. Hani birçok ürün satın aldığınızda üzerine STT yani son tüketim tarihi ya da tavsiye edilen tüketim tarihi dediğimiz TETT kavramları var. Aslında bazı platformlar işte bu özellikle retail'de son kullanma tarihine yakın ama raf ömrü dolmamış ya da tavsiye edilen tüketim tarihi içerisinde ama üründe kalite ya da gıda güvenliği problemi yok noktalarında bu ürünlerin daha düşük fiyatlarla tüketiciye ulaşması, daha ihtiyaçlı tüketiciye ulaşmasını sağlayacak platformlar aslında gelişmeye başladı. Bunlar çok değerli. Bazı marketler, bazı markalar bunu kendi içinde de yapmaya çalışıyor. Hani görürsünüz birçok markette özellikle meyve sebze reyonunda fiziksel olarak daha olgunlaşmış yani tazeliğini biraz daha yitirmiş ama tüketilme özelliğini yitirmemiş bazı ürünlerin daha düşük promosyon fiyatlarla satılması ya da işte yine son kullanma tarihi geçmemiş ya da tavsiye edilen tüketim tarihi geçmemiş ama daha kısa bir ömrü kalmış. Sizin de onu hemen kullanmak gibi bir ihtiyacınız var. Stoklamayacaksınız. Daha düşük fiyatlarla bu ürünlerin satılması, tüketiciye ulaştırması gibi projeler aslında var ve bunların çok yaygınlaşması lazım. İşte bu platformlarda bunları organize eden, bunu ilgili kurumlarla yapılan anlaşmalarla oradan toplatıp doğru kişilere ulaşmasını sağlayan aslında platformlar da var Türkiye'de. Bu aslında çok sevindirici. Restoran mutfak tarafına da gelirsek atıkların farklı yöntemlerle değerlendirilmesi süreci var biliyorsunuz. Çünkü organik atık yani gıda atığı demek aslında bir değerli bir gübre kaynağı.
Tabii ki bir enerji kaynağı demek.
Artı enerji kaynağı. Aslında bunu yapabilmek lazım. Aslında bunun da temeline gittiğinizde atık ayrıştırmaya gidiyor. Yani biz işletmelerimizdeki atıkları ayrıştırabiliriz belki ama ayrıştırıldıktan sonraki süreci yönetmekte biraz zorlanıyoruz. Sistemin devamı
atık
tıkanabiliyor.
Atık ayrıştırmanın devamını getirebiliyor olması gerekiyor.
Aynen yani işte. Ben kovaları, kutuları ayırıyorum, gıdaları, işte organikleri, organik olmayanları, plastikleri, camları ayırıyorum ama sonrasındaki zincir tam işlemediğinde benim o yaptığım efor, emek boşa gidiyor. Ya en azından organik atığı ayırıp bunu işte tarıma faydalı hale getirip başka noktaya taşımak, kompost, gübre haline getirebilmenin yöntemlerini bulabilmenin ya da işletmelerin bu işi yapmak istediklerinde onlara çözüm üretebilecek hızlı kaynaklara ulaşabilmeleriyle ilgili çözümleri üretebilmemiz lazım aslında. Hatırlar mısınız? Belki hatırlamazsınız bilmiyorum. Bir otel yöneticisi konuk edilmişti.
Tabii
bir
ki,
toplantıda.
Çok iyi hatırlıyorum. Kendisinin tavuk çiftliği vardı.
Tavuk çiftliği vardı. Tabii. Bir hatırlatır mısınız konuyu? Yani, oteldeki organik
tabii,
atıkları biriktirip.
Ege bölgesinde bir otel sahibi bir müşterimizin yöneticisi. Aynı zamanda yine yakın bir lokasyonda bir tavuk çiftliği var. Buradaki tavukların hiçbir tanesi kesim amaçlı kullanılmıyor. Sadece oradaki hayvanlar otelde atık yapılacak olan gıdaların hayvanlara verilmesi ve onların beslenme kaynağı olarak kullanılması üzerine kurgulu. Tabii hayvanların kesilmediği ve onlara da o şekilde davranılmadığı bir süreç içerisinde de Ben şahit olmadım ama şahit olan arkadaşlarımız yöneticimizin oraya gidiyor olmasıyla beraber, yani otel yöneticisinin gitmesiyle beraber bütün içerideki tavukların ve horozların kendisine doğru koştuğunu, hı-hı, hani onu bir çeşit selamladığını, bir çeşit ona karşı bir şükran duygularını gösterdiklerini çok defa duydum. Yani tabii ki hani konunun aslında bir sosyal sorumluluk boyutu. Bu şekilde değerlendirmek lazım. Çünkü orada hem tavukların gıdalarla bir şekilde beslenilmesini sağlayıp hem de kesimi de sağlanıyor olabilirdi. Ama orada kesilmiyor olması demek.
Ama yumurtalarını kullanıyorlar tabii ki.
Yumurtalarını kullanıyorlardır mutlaka. Ama bu süreçte aslında farklı bir bakış açısıyla yaklaştıklarını gösteriyor.
Ama işte atı değerlendirmek aslında.
Hayvan barınakları da burada çok
evet,
değerli.
Evet, yani bir yani yeme da, başka ki bir canın beslenmesine çevirmek de aslında o döngüyü tamamlamayı sağlıyor. Yani sürdürülebilirlik döngüsünü.
Tabii ki. Ya burada sosyal sürdürülebilirlik diye düşünüyor olmak lazım aslında bu tarafını.
Aslında sosyal kavramı vardı ya evet, başta o üç evet, boyuttan bahsettiğiniz. Aslında bunların hepsi de bir yandan.
Birazdan evet. Sosyal sürdürülebilirlik süreçlerinin içerisine kesinlikle giriyor. Yani finansal sürdürülebilirlik süreçlerine de katkı sağlayan ama sosyal anlamda da sosyal sürdürülebilirlik süreçlerini çok ciddi destekleyen çalışmalar bunlar. Yani Türkiye'deki hayvan barınakları sayısı da hiç küçümsenecek miktarda değil. Bu konuyla ilgili ülkemizde hayvan edinme hassasiyeti arttıkça ne yazık ki beraberinde de sokağa bırakılan hayvan sayısında ciddi bir artış söz konusu oluyor. Bu hayvanların da
beslenme ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz.
Mutlaka karşılanabiliyor olması gerekiyor. Gıda fiyatlarının bu kadar yükseldiği bir süreçte de gittikçe zorlaşan bir süreç yönetiyor sosyal olarak bu konuda hassasiyet gösteren kurumlar ve kişiler.
Aslında her şey birbirinin girdisi ve çıktısı durumunda. O nedenle birbirinden bağımsız düşünmek çok doğru olmayabilir.